Ayrım 22, sayfa 237'den devam. Yasal olmayan olayları engellemek isteyen polise basın sürekli direnirdi. Gençler coplandı manşetlerini gün aşırı görmek olağandı. Yasal düzeni korumakla görevli olan güçlerin böylesine göz ardı edilir duruma düşürmesinden, hele 27 Mayıs ile birlikte polise karşı girişilen suçların boyutlanmasından sonra basının aldığı bir davranış, elbette ki gereken düzeni sağlamakla görevli olanları bu görevi gereği gibi yapmaktan alıkoyacaktı. Ne var ki polisinde kimi eylemlerinin tutar yanı yoktu. Suçlu ya da suçsuz, kimi gençlerin karakollar alındıktan sonra gördükleri eziyeti hep biliyorduk. Yasayı uygulamakla çağ dışı çıkan bu olayları birbirinden ayırmak elbette ki çok zordu. Buna karşın 1969'daki öğrenci devinimleri sırasında İsmet Paşa'nın meclis kürsüsünden söylediği gibi iktidar bu olayları bastırmak için kuvvet konu kullanmaya yönelmemişti. Kimi fakültelerdeki derslere, sınavlara boykotları, silah ve güç zoruyla önleme yönetiminin olayları daha da tırmanışa yönelteceği biliniyordu iktidar. Daha boyutlu kanlı olayların ülkeyi istenilmeyen sonuçlara götüreceği kaçınılmazdı. İktidarla muhalefet arasında ayrıcalıklı görünen görüş açıları şöyleydi. Öğrencilerin eğitimlerindeki kaygıları ile ilgili, öğrenim dönemlerindeki sıkıntılarıyla bağıntılı isteklerine hak vermemek olanaksızdı. Türkiye'de daha ilkokulların bütün ülkeye yaygınlaştırılmadığını, Türkiye'de her yıl hala 500 bin ilkokul öğrencisinin eğitime giremediğini, Türkiye'de hala %90 dolaylarında köyde elektrik olmadığını, Türkiye'de hala birkaç kentte toplanan üniversitenin yaygınlaştırılması için büyük çabaların gösterilmediği bir dönemde bir iktidarın 3,5 yılda bütün bir sorunların altından kalkması beklenemezdi. Başbakan mecliste özellikle bu noktaları vurguladığı zaman muhalefet sözcüsü ünlü Nihat Erim bir iki cümle içinde geçmiş siyasal yönetimlerin konuları ele almadıklarını kabul ediyordu ama o sıradaki üniversite olaylarından sonra gerekli önlemlerin yasal girişimin yapılmasını istiyordu. Muhalefetin mantıkta haklı görünen, iktidarın da katıldığı bu isteklerine Demirel bir başka anlayış içine yanıt veriyordu. Konuyu doğal sorunları Millet Meclisi'nde olanca genişliğiyle ele almakta yarar vardı. Ama bu görüşmelerde kimi noktalarda birleşmek gerekiyordu. Bunun başlıcası ise muhalefetin de yapıcı bir davranışla ne yapılması gerektiğini somut biçimde ortaya koyması istiyordu. Öğrenci yurtları ile ilgili yasa önerisinden söz eden Nihat Erim, daha geniş kapsamlı bir öneriler demetini iktidarın önüne hiç koymadı. Nihat Erim, partisi adına yaptığı konuşmalarda öğrenci devinimlerinin masum isteklerle bezenmiş olduğunu vurgulayan, daha çok sokaktaki genç insanların duygularıyla mantıklarına etki yapmayı yeğleyen bir konuşma dizisi içindeydi. İktidar adına Demirel, devletin bütün olanaklarıyla topladığı belgeleri kürsüye getirerek masum isteklerin yer yer hatta genelde başka isteklere yöneldiğini anlatmaya çalışıyordu. İktidar, öğrenci devinimlerinin bunca genişlemesine üniversite içi ve dışı etkenlerin neden olduğunu söylüyordu. Ülkeyi anarşinin içine atmaya çalışanların eliyle parmağının öğrenci arasında olduğunu söylüyordu. Açıkça söylemese bile başbakana göre bu olaylar masum istekleri aşmış, siyasal bir sonuç çıkarmaya yönelen, hatta bir ordu müdahalesini kışkırtan, hatta komünizmin ülkeye gelmesini isteyen davranışlara dönüşmüştü. 21 Haziran 1968 günü açılan, uzun uzun ve günler boyu Millet Meclisi'nde tartışılan öğrenci olaylarının müzakeresi sırasında Cumhuriyet Halk Partisi adına Nihat Erim konuşmaya şöyle başlıyordu. Öğrencilerimizin, gençlerimizin son günlerde geliştikleri boykot ve işgal davranışlarını görüşmeye başlarken hemen şunu söylemeliyim ki, gençlerimizin bu davranışında biz takbih edecek, ayıplanacak hiçbir nokta görmemekteyiz. Bilakis gençlerimizin bu davranışlarıyla memleketimizin ve genellikle eğitim, özellikle yüksek eğitim ve üniversite öğrenimi alanlarında ne derin bir reforma gereksinildiğini kamuoyunun önünde özel yöntemlerle gayet parlak bir biçimde koymuşlardır. Bundan dolayı gençlerimizi kınamak değil, kutlamak gerekir. Erim, kimi çevrelerde gençlerin kışkırtıldığı, siyasal kimi isteklere araç edildiği biçimdeki söylentilerle yazıların gerçeği yansıtmanı vurguluyordu. Millet Partisi adına söz alan Hasan Latif Sarıyüce, bunca kötü koşullar altında öğrenim yapmaya zorladığımız gençlerin ayaklanışını Hayır, ben dahisine layım demesini çok görmek mümkün müdür? Diyordu. Güven Pars adına Turhan Feyzoğlu ise, düzeltilmeye gereksinim olduğunu söylüyor ve anarşiye yer yoktur diye konuşuyordu. Tip adına Behice Boran, bu işgal ve boykot olaylarının, sosyal huzursuzluğun, sıkıntının, aksaklıkların dışa vurmuş biçimleri olduğunu söylüyordu. AP grubunun görüşlerini o sırada milletvekili Aydın Yalçın dile getirirken, boykot ve işgal olaylarını destekleyen kuruluşlar olduğunu söylüyor, sol kanada bağlı Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun, Pahalılık ve İşsizlikle Mücadele Derneği'nin, Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın, Devrimci Güç Birliği adındaki kuruluşun destek görevinde olduğunu bildiriyordu. Özelde Devrimci Güç Birliği'nin tip tarafından bile çok aşırı bir kısım komünistler diye kenara ittiği bu derneğin içinde parlamentodan 27 Mayıs ihtilalcilerinden tabi senatörlerin bulunduğunu ileri sürüyordu. Aydın Yalçın, ihtilalci Marksistlerin memleketi parlamento dışı mücadele yoluyla anarşiye sürükleyerek bir iç savaş çıkarmak isteyen maceralarında üniversite gençliğini kendilerine hedef aldıklarını unutmamalıyız, diye sürdürüyordu konuşmasını. Başbakan Demirel, sorunun ideolojik yanları da vardır, diyordu. Bu öğrenci davranışlarına Batı'da önderlik eden, öğrencinin %5 ile onunu çevrelerinde toplayabiliyorlar. Organize güçle iş görüyorlar. Ortalığı karmakarışık ediyorlar. Öğrencinin büyük bir bölümü işinde, gücünde, dersinde, eldeki olanaklarından yüksek düzeyde yarar sağlamaya çalışıyorlar. Uygulanan teknikler Amerika'dan Nijerya'dan aynı. Boykot, işgal, oturma, yürüyüş. Teknikler aynı. Hatta bir de broşür tüm dünya ülkelerine dağılmıştır. Direkt aksiyon el kitabı diye. Eylemcinin önderliğini ele geçirenlerin müzakere ve ödünde yetmedikleri ve otoriteye yıkma hedefleri güttükleri gerçektir. Batı'da da karşılıklı konuşmalar yeni istekleri çağırıyor. Müzakere ve ödün bitmez tükenmez bir biçim oluyor. Avrupa'da bu devinimler başladıktan sonra kabul etmek gerekir ki Türkiye'de de bir kısım basın ve yayın organları bizim çocuklar hala ne duruyor? Ne zaman bizim çocuklar işin içine girecek? Diye yırtındılar. Sonunda bizim çocuklar da işin içine girdi. Bu bir gerçektir. Anarşiye bu denli istekli olan bir ülke bulmak olağanüstü zordur, diyerek durumla ilgili görüşlerini açıklıyordu. İktidarla muhalefetin öğrenimdeki güçlükler konusunda birleşmiş olmalarına, boykotu iktidarın da kabullenmesine karşın fakültelerin işgal edilmesine iktidar yasal olmadığını söylüyor, karşı çıkıyor, muhalefet ise işgalin de yasal olduğunu savunuyordu. Ayrım da tartışmada bir noktada burada düğümleniyordu. Üniversite özelliği nedeniyle o sırada üniversitelere polis gücü göndermemeye özen gösteren iktidarın bu tutumu üniversite özelliğinin sınırları içinde bir öteki tartışmayı gündeme getiriyordu. İktidar, sütten ağzı yanan insanlara egemen duyguyla 27 Mayıs'tan önce üniversitelere gönderilen polislerle başlayan olaylar zincirini, o günlerden sonraki suçlamaları unutmamış gibiydi. Başbakan sonunda şöyle diyordu. Şayet yasalara karşı gelmek onaylanırsa, kışkırtılırsa, o zaman Türkiye'ye güven ve anarşi, ki devletin bir numaralı görevidir, korumakta büyük sıkıntı çekeriz. Böylece iktidarın, öğrenci devinimlerinin ülkeyi anarşiye sürüklemek olduğu inancıyla muhalefetin aykırı yöndeki yargıları arasında tartışmalar büyüyordu. Aydın çevrelerin iktidarı bütünüyle onaylayıp yanında yer aldığı söylemezdi. İktidarla muhalefet arasındaki tartışmanın bir boyutu, Demirel ile Erim'in yaptıkları şu iki konuşmayla bir kez daha ortaya çıkıyordu. Demirel, soruyorum Sayın Erim'e, acaba üniversiteyi yürütmeye karışırsa özellik bozuluyor da öğrencisinden ve içinde karışma gördüğü zaman özellik ne oluyor? 1960 ihtilalinden bu yana açık ya da gizli olarak milletin silahlı kuvvetleriyle arasını açmaya, yasal iktidarla silahlı kuvvetleri karşı karşıya getirmeye çalışan kimi kesimler, bugün bundan bir sonuç çıkmayacağını görünce el altından ve zaman zaman açıktan öğrencinin sokağa döküleceğini yazmaktadırlar. Açıkça söyleyeyim, bir yasa da fobisinin içinde değiliz. Bununla şuna amaçlıyorum. Elimde bir karar var burada. Üniversitenin bahçesine gelen polisi özel amaçla girdi diye Yassada mahkemesi hapse hükmetmiştir. Erim, Sayın Başbakan konuşmasında anarşiden, huzursuzluktan, huzur gereksinimden tekrar tekrar söz ettiler. Elbette bir ülke için kötülüklerin en kötüsü kuşkusuz anarşidir. Elbette bir ülkede en güzel şey huzurdur. Ama bugün Türkiye bir anarşi tehlikesi karşısında mıdır? Türkiye'de böyle bir tehlike var mıdır? İşgal suç mu, değil mi diye sıkıştırıyorlar. Ben hukuk fakültesinde bundan çok yıl önce profesörlük ettim. Tek parti dönemiydi. O tek parti döneminde de kamu hukuku okuturdum. Derste şunu söylerdim. Yönetenler yönetilenlere zulmederler. Ve bu zulmün sürekli biçim alırsa sosyal anlaşmayı bozmuş olurlar. Sosyal anlaşmayı yönetenler bozduğuna göre yönetilenlerin ayağa kalkması bir hak olur. Ben bunu tek parti yönetiminde Ankara Hukuk Fakültesi'nde de söyledim. Kitabıma da yazdım. Hiçbir soruşturmaya da uğramadım. Böylece Profesör Erim'le birlikte dolaylı biçimde yönetimin zulüm yaptığı dokundurmuş oluyordu. Başbakan Demirel de bu mantığı yasaya karşı olayların onaylanması, kışkırtılması olarak görüyordu. Ve tarihin ibret verici sahifelerinden biri bir iki yıl sonra gene Nihat Erim'in kaleminden yazılıyordu. 12 Mart 1971'de büyük bir hevesle yıllardır beklediği başbakanlık makamına oturan Profesör Doktor Nihat Erim, 5 Nisan 1971'de kurduğu hikametin programı müzakere edilirken tutanaklardan aynen alıyoruz şöyle diyordu. İnsanlar parlamentoda muhalefetteyken başka türlü daha rahat konuşurlar. Devlet sorumluluğu altına girdiği zaman, devlet dosyalarını incelediği zaman başka türlü konuşurlar. Birinci görevimizin ülkede huzuru ve sükunu sağlamak olduğunu gayet iyi biliyoruz. Böyle devlet olmaz. Böyle üniversite özelliği olmaz. Uygar bir ülkede kürsüde geniş kürsü özgürlüğü içine Mao, Che Guevara'yı övsün, kimi isterse övsün. Ama karşılığında kapitalizm de övülsün. Ona zorla engel olmak yok. Sokağa çıkıp eylem yapıyorum diye cam kırmak, kurşunlamak yok. Bunu yapan devleti karşısında bulacaktır. Bunun yanında öğrencilerin sorunları olabilir. O sorunların üzerine eğiliriz. Çözümlerini ararız. Ama illa ben devrim, ihtilal yapacağım diyene hep devletin boynunu uzattırmam. Seni öldüreceğim diyeni ben daha önce öldürürüm. Bunun hiç şakası yoktur. Türkiye'de hey gidi siyaset. Hey gidi böylesine siyaset adamları. Vay Türkiye'nin yazgısı. Başbakan Demirel, ülkemizin üniversite olaylarında çok duyarlı olduğunu söylüyor, daha sonraları gelen olaylarla gerçekleşen bir varsayım öne sürerek, bugün ola gelmekte olan olaylar ne bir başlangıçtır ne de bir sondur diyordu. Kışkırtmaların hele yönetime karşı ordu kışkırtmalarının alabildiğine kol gezdiği ortamda özenle davranmak kaygısıyla 1960 öncesi olaylarına karışan öğrencilerin bir analizini yapmayı istemediğini, bunun bir kışkırtma aracı olacağını bildiği için buna girmediğini dokunduruyordu. Başta İçel Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın verdiği genel görüşme önergesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi bir önerge vermiş, bunu AP'nin bir başka önergesi izlemişti. Demirel ise her üç önergenin birleştirilerek bütün konulardan önce ele almasını istemişti. Millet Meclisi'nde konusu yönünden en uzun görüşmeye açılan önergelerin müzakeresine Türkiye'nin her yerinde boykotların, işgallerin sürüp gittiği her fakültenin, bütün yüksek okulların, kimi derneklerin, sayısız bildirilerin çıktığı bir dönemde başlanılmıştı. Gazete büroların canı sıkkındı. Haber kıtlığı çekilmiyordu ama her gün bürolara taşınan bildiriler furyasında göz açmalığa da yoktu. TV ve radyoda da bu bildiriler nedense sanki her birinin büyük haber değeri varmışçasına geniş özet olarak kamuoyuna sunuluyordu. Bir an geldi ki kim ne söylemiş, ne yapmış bilemiyorduk. Artık bildiri izlemek ve yazmaktan öteye geçmişti uğraşımız. Kavgalar, polisle çatışan gençlerden kaç kişinin yaralandığını sayfaların baş köşesine oturtuyorduk. Doğal olarak kamuoyunda da öğrenci devinimlerinin aldığı bu son biçimden sonra geniş ölçüde tedirginlik başlamıştı. Ne oluyordu, nereye varılacak sorusu herkesin aklına takılıydı. Elbette bu işin sonunun nereye varacağı konusunda beklenti sahibi olan kesimler bir ordu müdahalesinin geleceğini yayıyor, herkesi bu eyleme inandırmaya çalışıyorlardı. Benim gibilerse, yani her dönemde, her ortamda bir ordu müdahalesinin yanlı olmayanlarsa, öğrenci devinimlerini birçok kişiye ters düşecek biçimde ele alıyorduk. Öğrencilerin eğitimsel sorunlarının çözülmesinden yanaydık. İktidarların bu sorunların üstesinden gelmesinde öğrenci ile birlikte olmanın gerektiğine inanıyorduk. Öğrenci olaylarını kendi siyasal çıkarlarına ya da amaçlarına bir araç gibi kullanan siyaset adamlarının karşısındaydık. Ama gidiş o gidiş değildi. İlk başlarda gerçekten masum öğrenci olayları görüntüsü veren Fransa'da başlayıp Cumhurbaşkanı De Gaulle'ü Bükreş'teki resmi ziyaretinden apar topar Paris'e götüren olayların Türkiye'deki başlangıç günlerine ses etmek istemiyorduk. Fakat sonradan olay biçim değiştirmişti. Olaylar bir yandan AP'den kurtulmak amacına yönelmiş, öte yandan ordu kışkırtmasına varmış, daha ötelere açılışın bir anahtarı haline gelmişti. Hiçbir dönemde hiçbir iktidarın karşısına bunca güç geçmemişti. Öylesine dağdağlı bir gürültü kopuyordu ki sakıncalı olan yol ile sakıncasız yolu birbirinden ayırmanın olanağı kalmamıştı. Aslında gerçekleri yazıp söyleyebilmekte zorlaşmış, adeta fırtınalı denizde bir damla iyi su aramaya dönüşmüştü. Olumsuz bir sonuca gideceğimizi anlayanların çabalarına karşı, gerçek aramayı dozunda tutmayı yeğleyenlerin duyulmayan, tutulmayan davranışları, sağcı, faşist dalgalamaları ucuzdu. Millet Meclisi'nde öğrenci olaylarıyla ilgili görüşmeler başlarken, 46 fakülte ve yüksekokuldan bir bölümünde işgal, 4 yüksekokulda da boykot sürdürülüyordu. Türkiye'ye ulaşıncaya değin, dünyanın 20 ülkesinde öğrenci devinimleri görülmüştü. Batı Berlin'de Duschke adında bir öğrencinin 100 bin kişilik üniversitede 3 bin kişiyle başlattığı devinim, eğitim reformundan çok parlamento dışında bir muhalefete gereksinildiği fikriyle eyleme dönüşmüştü. Fransa'da Kızıl Deniz adlı öğrencinin yaygınlaştırdığı eylemlerde polis üniversiteye girmişti. Fransa Milli Eğitim Bakanlığı'na, "Sorbonne Üniversitesi'ne bu zamanı değin polis girmemişti, şimdi girdi." denildiği zaman şu yanıt vermişti. "Doğrudur, bu zamanı değin polis girmemişti. Girdi. Ama bir doğru daha var. Sorbonne Üniversitesi'ne şimdi değin anarşi de girmemişti." Üniversitede çok sert önlemler alan Fransa'da bu kez zor kullanmak yoluyla hak elde edilmek olanağını gören 10 milyon işçi greve girişti. İngiltere'de, İtalya'da, Mısır'da, İspanya'da, Habeşistan'da, Çekoslovakya'da, Yugoslavya'da, Bulgaristan'da da öğrenci olayları görüldü. Amerika'daki olaylara değinen Times dergisi 1968 sınıfı diye bir yazı yayımladı. "Ne istediklerini bilmeyen idealistler" başlığını koydu. Bunları anlatan Demirel, anarşiye bu kadar istekli olan, istenilen bir ülke bulmanın zorluğundan söz ediyordu Türkiye için. "Neredesiniz çocuklar" yayınlarının başladığı günlerde bir yazar, "Devrimcilik tohumları bütün dünyada üniversitelerde serpiliyor artık" diye yazıyor. Böyle tehlikeli boşluklu, kaypak bir ortamda Türk gençliği halkı örgütlemek eğiliminin güçlü teminatıdır. Sömürücü güçlerin karşısına dikilmiş baskı grubudur. 27 Mayıs Anayasası'nın bilinçli neferidir. Zulme karşı direnme hakkının militanıdır. Üniversite çatısı altındaki on binlerce gencin kesin bir somut ilkeler çerçevesinde örgütlenmesi, güçlerini birleştirmesi ve Türkiye'nin geleceğinde en olumlu tarihsel rol oynaması için bütün kapılar açıktır. Yeter ki Türk gençliği tarihsel görevini iyice anlasın, sosyal bilim açısından Gazi Mustafa Kemal'in hareketini iyice değerlendirsin, diye ekliyordu. Bir başka yazı örneği, pek yakında çaçaçaların, şeyklerin yerini devrim türküleri alacak, gazeteleri dünya gençliğinin kızlı erkekli direniş destanlarına doldurmaya başlayacaktır. Kimi yazılarda da üniversitedeki devinimin sol olduğu işleniyordu. Olayların ilkinde Ziraat Fakültesindeki boykotta çıkarılan bildiride, Tarım Bakanlığı'nın yatırımcı bakanlık olmaktan çıkarılması, sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, bakanın istifası, alın terinin karşılığının verilmesi istenildi. Öğrenciler yürüdü. Tarım Bakanlığı ile Başbakanlığın önünde oturma eylemi gerçekleştirildi. Bir de marş söyleniyordu. "Dert üstüne dert alırız, sanmayın böyle kalırız. Uyanarak hak alırız, siz o zaman görün bizi." Ardından Aşık İhsani'nin Yakındır adlı dizeleri dile geliyordu. "Aç ölürüz, tok yaşarlar bu neden, yıkılsın bu hale hikamet eden, 4 senelik 5 senelik demeden, güvercinler salacağız yakındır." Yürüyüşlerde kimi dövizler şunlardı: "Hakkımızı alana dek direneceğiz, eskimiş düzen değişmeli, haklarımızı almak için kararlıyız, bu ilk gelişimiz, sus payı istemiyoruz, diplomalı işsizliğe paydos." Ardından gene bir marş: "Davullar çifte vurula, fakülte baştan kurula, dekan terleyip yorula, şen ola boykot şen ola." Çıkarılan bir öğrenci derneği bildirisinden: "Öğrenimde herkese eşitlik tanınmalı. Aramızda hemen hemen hiç görülmeyen işçi ve köylü çocukları da üniversiteye girme şansına sahip olmalı. Halka dönük yaşadığımız hayatla ilişkisi olan bilimsel bir eğitim sistemi uygulanmalı ve kültür emperyalizminin bir aracı haline gelen bozuk eğitim düzeni değiştirilmelidir. Bütün bu istenilenlerin insanın insanı sömürmediği, halktan yana bir düzen kurulduğu zaman gerçekleşeceği inancındayız. O zaman çalışan insanların ürettikleri değerler belirli ellerde birikmeyecek, emekleri kendi yararlarına dönük olarak işleyecektir. Üniversiteyi bitiren herkes emeğinin halk yararına işlediğini görecek, şevkle çalışacaktır. Kahrolsun bozuk eğitim düzeni, kahrolsun kültür emperyalizmi, kahrolsun Amerikan sömürgeciliği, kahrolsun onların içindeki ortakları. Yaşasın devrimci Türk gençliği, yaşasın Türk halkı. Bu ve benzeri bildirilerden geçilmiyordu. Hikâmet, olayların başlamasından 2 gün sonra şöyle diyordu. Dünya bir garip oldu. Belki dünya garip oldu demek de doğru değil. Dünya, yeni ufuklara giden bir dünya oldu. Bu dünyanın yeni ufuklara doğru ne kadar gittiğini, nereye varacağını, bunların nelere mal olacağını kestirmek güç. Ama gerçek şu ki, dünyada yeni görüşler, yeni fikirler, derinliğine bakılması gereken bir takım olaylar oluyor. Türk halkının hangi yeni ufuğa doğru gittiğini 12 Mart 1971'de görecektik. Bu olaylar üzerine doğru teşhis konulmasının bizi nereye vardıracağını da, demokratik inançta nelere mal olacağını da.